Ayrım 16, 2 dakika kuralı, Robert Grace, sayfa 178, 23. kısım. Holman karşı kıldırıma geçip arabasına giderken öfkeden deliye dönmüştü. Random'ın Liz'e onun hakkında sorular sorması ve bazı suç eylemlerine karıştığını ima etmesi onu çıldırtmıştı. Holman artık Tony Gilbert'la başını derde sokan polisin Random olduğunu tahmin ediyordu. Ama Random'ın ona güvenmemesi için Liz'i uyarmış olması onu iyice kızdırmıştı. Random Holman'ın Richie ile olan yegane bağını tehlikeye atmıştı ve Holman bunun nedenini bilmiyordu. Random'ın Liz'i rahatsız etme nedeninin Holman'dan şüphelenmesi olduğunu zannetmiyordu. Orospu çocuğuyla yüzleşmek için Parker Center'a gitmek istiyordu. Ne var ki Highlander'a bindiğinde bunun kötü bir fikir olduğuna karar verdi. Random'a uğramadan önce onun ne düşündüğü hakkında daha iyi bir fikir edinmeliydi. O sabah yaptığı berbat başlangıçtan sonra Highlander'ın sileceğinin altında bir ceza makbuzu bulacağını tahmin ediyordu. Ama ön cam boştu. İğrenç bir park cezasından kurtulmakla günün geri kalan kısmı için şansını tüketmemiş olmayı umdu. Holman arabasına bindi, motoru çalıştırdı ve günün geri kalan bölümünü düşünmek için birkaç dakika harcadı. Yapacak çok işi vardı ve Random gibi bir pisliğin onu yolundan döndürmesine izin veremezdi. Pollard'ı aramak istiyordu ama hala erkendi ve onun kaçta uyandığını bilmiyordu. Çocukları olduğu gibi bir şey söylemişti ve sabahları yoğun olabilirdi. Çocukları kaldırmak, kahvaltı ettirmek, giydirmek ve güne hazırlamak gibi. Holman'ın Richie ile yapamadığı şeyler. Ne zaman bunları düşünse onu dehşet içinde bırakan kaçınılmaz bir pişmanlık duygusuna kapılıyordu. Perry'i anlatmak için Chi'yi aramaya karar verdi. Chi herhalde Holman'a iyilik ettiğini düşünüyordu ama Holman böyle bir yardıma ihtiyacı olmadığına karar verdi. Şimdi her şeyin üstüne bir de Perry'nin dargınlığıyla uğraşmak zorunda kalacaktı. Holman telefonun hafızasında Chi'nin numarasını buldu ve gri bir araba solundan sürünerek geçip Highlander'ın önünü kapatarak kaldırıma sıkıştırdığında Chi'nin telefonunun çalmasını dinliyordu. Chi telefona cevap verdiği anda Holman kapıların açıldığını gördü. ''Alo, bekle.'' ''Dostum.'' Holman kaldırımda ani bir hareket olduğunu fark ettiğinde Random ve şoförü gri arabadan indiler. Vukovic ve bir adam biri önde diğeri arkada kaldırımdan iniyorlardı. Tabancalarını bacaklarının yanında yere doğru tutmuşlardı. Chi'nin ince sesi telefonda ciyakladı. ''Holman sen misin?'' ''Kapatma, polisler geliyor.'' Holman telefonu koltuğun altına kaydırdı ve iki elini direksiyonun üzerine koyarak kımıldamadan ve tam olarak görünerek bekledi. Chi'nin sesi elektronik bir ciyaklama haline dönüşmüştü. ''Dostum!'' Random kapıyı açıp kenara çekildi. Random'ın şoförü Holman'dan daha kısa boyluydu ama bir yatak kadar genişti. Direksiyondaki Holman'ı çekerek arabadan indirdi ve Highlander'ın önünde yere yatırdı. ''Sakın kıpırdama!'' Holman karşı koymadı. Random arabanın içine eğilirken kısa boylu herif Holman'ın üstünü aradı. Random kontağı kapattıktan sonra elinde Holman'ın telefonuyla arabadan geri çıktı. Telefonu kulağına tuttu, dinledi, kapattı ve arabaya fırlattı. Random güzel telefon dedi. Ne yapıyorsunuz? Bunu neden yapıyorsunuz?
Araba da güzel. Böyle bir arabayı nereden buldun? Çaldın mı?
Kiraladım. Kısa boylu herif Holman'ı şiddetle arabaya çarptı.
''Yüzünü kaldırma.''
''Sıcak.''
''Çok yazık.''
''Random Vuk, arabayı çalıştır. Ehliyetin ve kredi kartın olmadan araba kiralayamazsın. Arabayı çaldığını düşünüyorum.'' Holman lanet olsun, ehliyetim var. Dün geldi. Kiralama belgeleri torpidoda.'' dedi. Kısa boylu adam Holman'ın cüzdanını alırken Vukovic de torpido gözünü kontrol etmek için arabanın sağ ön kapısını açtı. ''Holman bu saçmalık, bunu neden yapıyorsunuz?'' dedi. Random Holman'ı çekerek kendi etrafında döndürünce yüz yüze geldiler. Kısa boylu adam arabasına gitti ve ehliyeti inceledi. Üç öğrenci kaldırımda duruyordu ama Random onlara aldırış etmemiş gibiydi. Gözleri Holman'a odaklanmış birer kara delik gibiydi.
''Sence Jackie Fowler yeterince acı çekmedi mi?''
''Sen neden bahsediyorsun? Onu görmeye gittim, ne olmuş?''
İşte dört oğlu olan bir dul kocası ölmüş ve sen onun mahremiyetine saldırdın. Bir kadını neden böyle üzmek istedin oğlum? Ne kazanmayı umuyordun?
Ben oğluma ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorum.
Sana işimi yapmama izin vermeni söylediğimde oğluna ne olduğunu anlatmıştım.
Senin işini yaptığını sanmıyorum. Ne halt ettiğini bilmiyorum. Neden patronuma gittiniz?
Uyuşturucu kullanıp kullanmadığımı sormak da ne demek oluyor? Sen bir uyuşturucu bağımlısısın.
İdim.
Uyuşturucu bağımlıları daima daha fazlasını isterler. Ve ben senin ailelere bu nedenle baskı yaptığını düşünüyorum. Esrar arıyorsun, hatta gelininden bile.
İdim, seni kahrolası orospu çocuğu.
Holman kendini kontrol etmek için çaba harcadı.
Seni orospu çocuğu, o benim oğlumun karısı. Şimdi ben sana ondan uzak durmanı söylüyorum, kahrolası herif, onu rahat bırak.
Random yaklaştı ve Holman kışkırtıldığını fark etti. Random Holman'ın yumruk atmasını bekliyordu. Random onu içeri atmak istiyordu.
Bana hiçbir şey söyleme hakkına sahip değilsin. Sen oğlun için hiçbir şey ifade etmiyordun. Onun için havalara girme. Geçtiğimiz haftaya kadar kızla tanışmamıştın bile. Onun için o senin ailenmiş gibi davranma.
Holman şakaklarının şiddetle zonkladığını hissetti. Zonklama artarken görüşü karardı. Random bir hedef gibi önünde salınıyordu ve Holman kendine bir şey yapmamasını söyledi. Random onu neden içeri tıkmak istiyordu? Random neden onun yoldan çekilmesini istiyordu?
Holman, aldığınız raporlarda ne yazılıydı dedi.
Random'ın çenesi kasıldı ama yanıt vermedi. Holman raporların önemli olduğunu anladı.
Gelinim evinden oğluma ait bazı şeylerin alındığını iddia ediyor. Arama emrin var mıydı Random? Aradığın şey ya da aldığın şeyin adı arama emrinde belirtilmiş miydi? Eğer arama emrin yoksa bu kulağa hırsızlık gibi geliyor.
Vukovic kiralama belgeleriyle döndüğünde Random hala gözünü dikmiş Holman'a bakıyordu. Bakması için belgeleri Random'a uzattı.
Kendi adına kiralama belgesi var, yasal gibi görünüyor.
Holman, yasal dedektif, tıpkı sizin arama emriniz gibi. Onları arayıp öğrenin dedi.
Random belgeleri inceledi. Quality Motors, Los Angeles.
Quality Motors'u duymuş muydun?
Random omzunun üzerinden seslendiğinde Vukovic omuz silkti.
Teddy, plakayı aldın mı?
Teddy kısa boylu adamdı. Teddy döndü ve Holman'ın ehliyetiyle cüzdanını Random'a uzattı.
Araba Quality Motors adına kayıtlı. Herhangi bir ceza, arama emri veya celp yok. Ehliyeti de geçerli.
Random önce dikkatle ehliyete, sonra da Holman'a baktı.
Bunu nereden aldın?
Motorlu taşıtlar dairesi. Sen arama emrini nereden aldın?
Random ehliyeti Holman'ın cüzdanına koydu ama cüzdanı kiralama belgeleriyle birlikte elinde tuttu.
Random geri adım atmıştı ve Holman artık raporların önemli olduğuna inanmıştı.
Random Holman'ın raporlar konusunda olay çıkarmasını istemediği için bastırmaktan vazgeçmişti.
Random durumu anladığından emin olmak istiyorum Holman. Sana bir kere güzellikle söyledim. Sana ikinci kere söylüyorum. Bu aileler için işleri zorlaştırmanı istemiyorum. Onlardan uzak dur.
Ben de o ailelerden biriyim.
Random'ın dudaklarından gülümsemeye benzer bir şey geçti, yaklaştı ve fısıldadı.
Hangi aile? Frogtown mı?
Juarez Frogtown'dandı. Neden bahsettiğini anlamıyorum.
White Fence'i daha mı çok seversin?
Holman'ın yüzünde kıl oynamadı.
Arkadaşın Gary Moreno nasıl? Küçük çiğ.
Onu yıllardır görmedim. Belki ararım.
Random Holman'ın cüzdanını ve kiralama belgelerini Highlander'a fırlattı.
İşleri berbat ediyorsun Holman. Ben bunu hoş göremem ve buna izin vermeyeceğim. Ölen o dört adam için buna izin vermeyeceğim. Ve buna aileleri için, ki hepimizin bildiği gibi sen bunlara dahil değilsin, izin vermeyeceğim.
Artık gidebilir miyim?
Cevapları istediğini iddia ediyorsun ama benim bu cevapları bulmamı zorlaştırdın ve ben bunu kişisel olarak alıyorum.
Seni cevapları bildiğini sanıyordum.
Cevapların çoğunu Holman, çoğunu, ama senin yüzünden önemli bir kapı yüzüme kapandı ve o kapıyı tekrar açıp açamayacağımı bilmiyorum.
Sen neden bahsediyorsun?
Maria Juarez ortadan kayboldu, yok oldu dostum.
Warren'ın planını nasıl yaptığını bize anlatabilirdi. Ama o gitti ve bu senin yüzünden oldu. Ama eğer yine gelinini kullanarak benim altımı oymak niyetindeysen, o ailelerin bizim işimizi yapmadığımızdan şüphelenmelerine ve acılarını taze tutmalarına neden olursan, bir pislik gibi davranarak olayı nasıl geciktirdiğini onlara açıklarsın. Anlaştık mı? Holman yanıt vermedi. Sabrımısın ama oğlum. Bu kahrolası bir oyun değil.
Random arabasına döndü. Vukovic ve öbür adam kayboldular. Gri araba uzaklaştı. Kaldırımdaki üç çocuk gitmişti. Holman Highlander'a bindi ve telefonunu açtı. Dinledi ama telefon hat vermiyordu. Tekrar dışarı çıktı ve arabanın yolcu tarafından dolaşarak koltuğun altını yokladı. Arabasına bir şey yerleştirdiklerinden ürkerek önce döşemelerin altını, torpido gözünü ve kapıdaki cebi, sonra da arka döşemeleri ve arka koltukları kontrol etti. Holman Random'ın aileler için hissettiği sahte üzüntüye ve hatta kendisinin esrar aradığına inandığına inanmamıştı. Holman yüzlerce polisin karşısına çıkmış, onlardan baskı görmüştü ve daha derin bir şeyler çevrildiğini hissediyordu. Random onun yoldan çekilmesini istiyordu ama Holman bunun nedenini bilmiyordu.
24. Kısım. Pollard olay yerini incelemek üzere şehre iniyordu. Hollywood otoyoluna girmişti ve April Sanders aradığında şehir merkezine yarı yoldaydı. Sanders, selam, faksları düzgün aldın mı dedi. Ben de teşekkür etmek için seni arayacaktım kızım. Gerçekten başardın.
Sana geri kalanını da anlattıktan sonra hala böyle düşüneceğini umarım. LAPD benim bilgisayar ağını paylaşmamı engelledi.
Dalga geçiyorsun. Bir şey çeviriyor olmalılar.
Pollard şaşırmıştı. FIB'in banka timi ve LAPD banka soygunları birimi sıklıkla bazı olaylarda ortak çalışırlar ve bilgileri serbestçe paylaşırlardı.
April, neden açıkça söylemediklerini bilmiyorum. Geri zekalıya sordum. George Hines'ı hatırlıyor musun?
Hayır.
Muhtemelen sen ayrıldıktan sonra işe başlamıştır. Her neyse, sıkı dost olduğumuzu zannettiğimi, ajanların işbirliğine ne olduğunu söyledim.
O ne dedi?
Olayın artık onlarda olmadığını söyledi.
Nasıl onlarda olmaz? Onlar banka soygunları birimi.
Ben de öyle dedim. Dosyayı kapattıktan sonra yukarıdan biri lanet olası her şeyi silmiş.
Yukarıdan kim? Şef mi?
Tanrım dedim. Hines olayla artık kendilerinin ilgilenmediklerini ve bana başka bir şey söyleyemeyeceğini söyledi.
Nasıl soygun olayı olmazmış? Olay soygundu.
Eğer o adamlar ne yaptıklarını bilselerdi bizim yerimizde olurlardı. Sana ne söyleyeceğimi bilmiyorum.
Pollard birkaç saniye düşünerek arabayı sürdü.
Ama Hines davanın kapandığını söylemiş.
Bunlar onun sözleriydi. Kahretsin. Gitmeliyim. Leeds.
Pollard'ın kulağındaki hat kesildi. Eğer LAPD Marchenko ve Parsons olayını kapattıysa, bu Richard Holman'ın dosyada bulunmayan bir şey için Fowler ve diğerleriyle ilgili araştırma yapma olasılığını arttırıyordu. Bu Holman için kötü bir haberdi ama Pollard zaten paylaşması gereken kötü haberi almıştı. April'ın tanık listesi Marchenko ve Parsons'la ilgili olarak FBI tarafından sorgulanan 32 kişinin adlarını ve telefon numaralarını içeriyordu. Bu kişilerin arasında Marchenko'nun annesi Leyla da vardı. Pollard 32 numarayı hem Richard Holman'ın hem de Mike Fowler'ın arama kayıtlarında gözüken numaralarla karşılaştırmış ve isabet kaydetmişti. Fowler, Marchenko'nun annesini iki kere aramıştı. Üniformalı bir saha amirinin bir tanıkla temasa geçmesinin yasal bir sebebi olduğu pek görülmemiş bir olay olduğu için Pollard, Fowler'ın bir çeşit tehlikeli soruşturma yürüttüğünden emin olmuştu. Fowler'ın tanıkla irtibata geçmesi, Holman'ın oğlunun kesinlikle yanlış veya yasa dışı bir olaya bulaşmış olduğunu gösteriyordu. Pollard bunu Holman'a anlatmak için sabırsızlanmıyordu. Holman'ın oğluna inanma gereksiniminin dokunaklı olduğunu düşünüyordu. Pollard Alameda'da Hollywood otoyolundan çıktı ve nehir boyunca Alameda'dan güneye doğru yol aldı. Dördüncü caddeye geldiğinde nehrin doğu kıyısına geçmek için dördüncü cadde köprüsünü kullandı. Doğu kıyısı antrepolarla, manevra istasyonlarıyla ve 18 tekerlekli nakliye kamyonlarıyla doluydu.
Pollard Nehri bundan önce bir keresinde İran'dan getirilen uyuşturucuların yakalanması amacıyla kurulan özel birliğin üyesi olarak bir kez de Meksika ve Tayland'dan çocuk getiren bir pedofilin yakalanması için kurulan özel birlikle beraber yalnızca iki kere gelmişti. Pollard uyuşturucu operasyonunda olay yerine ceset bulunduktan sonra varmıştı ama ne yazık ki pedofili olayında o kadar şanslı değildi. Bir konteynerda bir oğlan iki kız cesedi bulmuş ve bundan sonra haftalarca uyuyamamıştı. Tekrar burada olması yine ölüm nedeniyle nehre sürüklenmiş olması Pollard'ın hoşuna gitmemişti. Los Angeles nehri tüylerini ürpertmiş ve midesini bulandırmıştı. Yasalara karşı gelebileceğinin farkında olduğu için şimdi bu duygu biraz daha güçlenmişti. Pollard polisle 8 yıl önce FİB'den ayrılmış bile olsa hala kendisini güvenlik güçlerinin bir parçası gibi hissediyordu. Bir polisle evlenmişti, arkadaşlarının çoğu polisti ve tanıdığı polislerin neredeyse tümü gibi o da diğer polislerle başının derde girmesini istemiyordu. Los Angeles nehri yasak bölgeydi. Olay yerini kontrol etmek için dikenli tellerden atlamak suçtu. Ama Pollard Holman'ın açıklamalarının doğru olup olmadığını öğrenmek zorundaydı. Kendi gözleriyle görmeliydi. Pollard servis girişini bulana kadar kamyonların ve işçilerin önünde kalan dikenli telleri izleyerek Mission yolu boyunca arabayı sürmeye devam etti. Dikenli tellerin yanına park etti, arabasını kilitledi ve kapıya gitti. Doğu yönünden gaz yağı kokan kuru bir esinti geldi. Pollard Blue Jean bir çift Nike ayakkabı giymiş ve tırmanmak zorunda kaldığı takdirde giymek için Martin'in iş eldivenlerini yanına almıştı. Ayrıca güvenlik devriyelerinin sayılarının arttırılmış olduğunu tahmin ediyordu ama şimdiye kadar hiçbirisiyle karşılaşmamıştı. Olay yerini yukarıdan yeterince göreceğini ümit etmişti. Ancak kapıya varır varmaz tırmanmak zorunda olduğunu anlamıştı. Nehir yatağı bir olukla ayrılan geniş bir betondu ve dikenli teller ve parmaklıklarla çevrilmiş asfalt kaplı setlerden oluşuyordu. Pollard kapıdan 4. cadde köprüsünü görebiliyordu ama olay yerini gözünün önüne getirebilmesine yetmiyordu. Köprüden iki yöne doğru arabalar geçiyor ve yayalar kaldırımlarda yürüyorlardı. Parlak sabah güneşi köprünün altında keskin gölgeler oluşturuyor, nehri ikiye ayırıyordu. Pollard olay yerindeki her şeyin çirkin ve endüstriyel olduğunu düşündü. Canlılıktan yoksun çirkin beton, kanal, lağımı andırarak akan çamurlu su, betondaki çatlakların arasında umutsuzca filizlenen otlar, ölmek için berbat bir yere benziyordu. Hatta eski bir FBI ajanının izinsiz girmekten dolayı tutuklanması için daha da berbat bir yerdi. Yükleme platformlarının birinden çıkan beyaz bir kamyonet korna çaldığında Pollard eldivenlerini giyiyordu. Pollard kamyonetin devriye gezen güvenlik görevlilerine ait olduğunu zannetti. Ama yaklaştığında bunun nakliye şirketlerinden birine ait olduğunu gördü. Şoför fren yaparak kapıda durdu. Kısa gri saçlı kalın enseli bir adamdı.
''Bilginiz olsun, buraya girmemeniz gerekiyor.''
''Biliyorum, ben FBI'danım.''
''Yalnızca söylüyorum, burada cinayet işlenmişti.''
''Burada bulunma nedenim bu, teşekkürler.''
''Güvenlik devriyeleri var.''
''Teşekkürler.'' Pollard adamın kendi işine bakmasını ve onu rahat bırakmasını diledi ama adam kımıldamadı.
''Kimliğiniz falan var mı?''
Pollard eldivenlerini bırakarak kamyonete yürüdü ve adama kelepçe takmak üzere olduğu suçlulara baktığı gibi baktı.
''Sorma yetkiniz var mı?''
''Şey, ben orada çalışıyorum ve bana dikkatli olmam söylendi. Herhangi bir şey kastetmemiştim.''
Pollard cüzdanını çıkardı ama açmadı. FBI'dan ayrılırken rozetini ve FBI görev kartını, ki ajanlar bunlara referans adını verirlerdi, iade etmişti. Ama cüzdan Marty'nin armağanıydı. Marty üzerinde FBI'nin amblemi olan bu cüzdanı FBI'nin Quantico'daki hediyelik eşya mağazasından satın almıştı. Pollard cüzdanını hafifçe vurarak adamın kırmızı, beyaz ve lacivert amblemi görmesini sağlarken cüzdanını açma girişiminde bulunmadı ve sert bakışlarını şoförden ayırmadı. ''Birisinin olay yerini göstermek için buraya turist getirdiğine dair bir rapor aldık. Turistler, Tanrı aşkına, bu konuda bir şey biliyor musunuz?''
''Hiç duymadım.''
Pollard suçlu olduğundan kuşkulanıyormuş gibi adamı dikkatle inceledi. ''Beyaz kamyonlu biri olduğunu duyduk.'' Adam başını salladı ve kalın ense titredi.
Burada 1 milyon kamyon var, bu konuda bir bilgim yok.
Pollard ölüm kalım kararı verirmişçesine adamı inceledi ve cüzdanını Blue Jean'in cebine koydu.
Eğer bir şeye dikkat etmek istiyorsan o beyaz kamyona dikkat et.
Peki bayan.
Bir şey daha, gece de burada mısın yoksa yalnızca gündüzleri mi?
Gündüzleri.
Peki öyleyse unut gitsin. Dikkat etmekle iyi bir iş yapıyorsun. Şimdi sen git, ben de işimi yapayım.
Adam kamyonla uzaklaşırken Pollard bekledi, sonra da kapıya yöneldi. Fazla zorlanmadan tırmandı ve servis yolundan aşağı yürüdü. Nehir yatağına girmek insanın eğilerek sipere girmesine benziyordu. Beton duvarlar Pollard'ın etrafında yükseliyor, şehrin görüntüsünü engelliyordu. Ve kısa bir süre sonra Pollard ancak şehir merkezindeki bazı gökdelenlerin çatılarını görür oldu.
16. ayrımın sonu. Sayfa 188.